أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Medine günlerindeyiz ve Bakara suresini okumaya devam ediyoruz değerli dinleyenler. 231. ayete geldik. Bu ayetlerde Rabbimiz Teala bizlere kadınların ve erkeklerin hayatlarını ciddiye almaları konusunda emirler veriyor. Evlenirken de Müslüman ciddi, boşanırken de ciddidir. Çünkü hayatın her bir bölümü kulluğun bir imtihan sofrasıdır. Ya evlenirken, ya boşanırken, ya çocuğun emzirilmesi safhasında, fakir ya da yoksul ya da zengin, hangi durum ve koşulda olursak olalım, Allah'a kul olduğumuzu unutmamamız gerekiyor. Geçimli bir aile kurmuşuz, muhabbet var, güzel gidiyor her şey, bu bir imtihandır ve Allah-u Teala'ya karşı şükrümüzü eda etmek pozisyonundayız. Ama ola ki, muhabbet olmamış, geçinilememiş, problem çıkmış, araya darlık, zorluklar girmiş, boşanılması gerekmiş, ayrılmak gerekmiş. Bu da bir kulluk biçimidir, bu da bir imtihandır ve Allah'ın koyduğu sınırlar içerisinde evlenildiği gibi Allah'ın koyduğu sınırlar içerisinde de yine boşanılacaktır. İşte yasaları koyan Allah olunca her zaman, her ortamda, her bir aşamada, her bir pozisyonda işler güzeldir. Neticede cennete layık olacaktır Müslümanlar. Yani evlenen Müslümanlar iyi iş yapmıştır da boşanmış olan Müslümanlar kötü bir iş yapmış, cehenneme ulaşmış değildir ki. Bu Allah-u Teala'nın yasasıdır. Evet, Rabbimiz boşanılmasını pek istememiştir. Bundan hoşlanmadığını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize beyan etmiştir. Ancak Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala açık, net ve uzun ayetler boyunca bu kuralları, bu kanunları, bu yasaları bize açıklıyor. Buradan da anlaşılıyor ki evet, hayatın yapısında bu vardır. İnsanlar bazen geçinirler, bazen geçinemezler. Bazen uymaz frekanslar birbirine. İnat etmenin, devam edip durmanın bir mantığı yoktur ki. İslam toplumu, Medine Müslüman toplumu geçimlidir. Birbiriyle anlaşmış bir toplumdur. Her şeyden önce Müslümandır, Allah'a teslim olmuştur. Hepsi birbiriyle kardeştir. Ve uzaktan yakından, ta Yemen'den ya da başka yerlerden, diyarlardan, Mekke'den gelenler olmuş, Medine'de buluşanlar olmuş, Evs ve Hazreçmiş yıllarca birbiriyle kavga etmiş, kadınmış o güne kadar aşağılanmış, erkekmiş efelenmiş olsun, artık tüm sınırlar, tüm yapılar, tüm kafa yapıları değişmiştir. Artık her türlü hayat organizasyonunu yapmak Allah'a aittir. Hangi rolü alacağımızı, ne kadar, ne şekilde, nereye kadar gideceğimizi belirleyen Allah'tır. İşte bu noktada gelen emirler bizim hayatımıza yön veriyor, şekil veriyor, kişiliğimizi oluşturuyor. Belki bugün bu ayetler direkt olarak bizim kendi hayatımızda bir yere konamayabilir. Ancak her okuduğumuz ayet zihnimizde yepyeni bir oluşum meydana getirmektedir. Müslümanca bakış açısını kazanıyoruz. Hayata, olaylara, kar ve zarar ilişkisine, başarı ya da başarısızlığa, muhabbet ya da nefrete bakış tarzımızı Allah-u Teala ayarlıyor. وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ اَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ Kadınları boşadığınız ve onlar da bekleme müddetlerini bitirdikleri vakit ya onları iyilikle tutun, yani evliliğiniz devam etsin, yahut iyilikle bırakın, gitsinler başka Müslümanlarla evlensinler. İşte olay budur. Ama her iki durumda da maruf ile olayı sahiplenmen var, maruf ile onlara hadi güle güle demek var. İhsandır belirleyici olan, güzelliktir, iyiliktir. Aşağılamak yok, horlama yok, kötülemek yok, işini bitirmek yok, kin ve intikam ve nefret yok. Ya güzelce tutarsın, geçim olabilecek anlaşıldı. Meğer ki geçici bir olaymış, kafa bozukmuş, olmamış, problemler çıkmış güya. Sonra anlaşılmış ki bu problem denilen şeyler meğer ki yanlış anlamalardan kaynaklanıyormuş. Düzeltilmiş, araya hakemler girmiş, konuşulmuş, Müslümanca karara bağlanmış. Tamam, devam edin, gidin, evlilik devam etsin, bırakmayın. Ama yok, baktınız, olmadı, olmayacak, olacak gibi değil. Düşündünüz, taşındınız, konuştunuz, sözleştiniz, söyleştiniz, Müslümanlara danıştınız, Rabbinize danıştınız, kitapla bir daha konuştunuz, baktınız olmuyor. O zaman da güzelce, örfe uygun bir şekilde, Allah-u Teala'nın emrettiği pozisyonda bırakıverin. Giden gitsin yoluna, böylece herkes düzgünce bir hayat sürsün. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضُرَارًا لِتَعْتَدُوا Fakat haksızlık ederek veya zarar vermek için onları nikah altında tutmayın. Zorla, yani demek böyle yaparsın sen bana deyip de zarar vermek, onlara kötülük yapabilmek için onları tutmayın. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ Kim böyle yaparsa kendine zulmetmiş olur, kendine yazık etmiş olur. Hayatını, evliliğini cehenneme çevirir ki sıkıntı üzerine sıkıntıdır, gam üzerine gamdır. Evde huzuru olmayan bir adamın hayattaki huzuru olmayacaktır. Öyleyse düzgünce salıvermesi hoş olacaktır. İntikam hissiyle, hırsıyla adam olsun diye, öğrensin bakalım, bir eziyet çeksin de görsün bakalım diye kadını bu şekilde zorlamak aslında insanın kendine zulmetmesi demektir. Allah-u Teala'nın kurallarını çiğnedi diye zaten bir zulüm söz konusudur. Kadına yaptığı haksızlıktan dolayı da bir zulüm söz konusudur. Fakat tüm bunların toplamında kendine yazık etmektedir. وَلَا تَتَّخِذُوا اَيَاتِ اللّٰهِ هُزُوَا Aman sakın ha, böyle yaparak, böylesi bir mantık taşıyarak, çünkü bu İslami bir mantık değildir, Müslümanca bir zihniyet değildir, böyle yaparak Allah'ın ayetlerini eğlenceye almayın. Allah'ın ayetleri dalga konusu değildir. Bunlar alay edilecek şakalı konular değildir. Yahu işte böyle gülüşüyorduk. Böylesi bir mantıkla Allah'ın kitabını, Rabbimizin koyduğu sınırları hafife almak, onlarla oynamak, oynaşmak, onları sanki bir oyun konusuymuş gibi, bir eğlence mevzuymuş gibi değerlendirmek ne kötüdür? Yasadır bunlar. Ve hayatın en ciddi mevzu evliliktir. Müslüman bu evliliği ciddiye almak zorundadır. Asık suratlı demek istemiyorum. Kaşlar çatık. Ciddiye almaktan kasıt hep böyle anlaşılıyor. Öyle değil. Sadece sorumluluğu taşımak manasında algılamamız gerekiyor. Allah'ın ayetlerinde sorumluluğunu taşımalıyız. Onlar hafife almamalıyız. وَاَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetleri hatırlayın. Allah size ne nimetler verdi? Bakın kitapla tanıştınız. Medine ortamında Evs, Hazreç, Muhacir, Ensar, kadın, erkek ne güzel buluştunuz. Bunlar Allah-u Teala nimetidir. Muhammed Aleyhisselam'ın önderliğinde bak ne hale geldiniz. Allah'ın nimetini hatırlayın. وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحَكْمَةِ يَعِذُكُمْ بِهِ Öğüt alın diye Allah-u Teala size indirdiği kitabı ve hikmeti anlayın ve onları da hatırda tutun. Evet, hatırlayın size verilen nimetleri. Ekmek gibi, aş gibi, hava gibi, su gibi, güvenlik gibi. Yani Medine'de Müslümanlar güvendeydiler. Özgürlük gibi, bak rahata erdiler. Artık Mekkelilerin sırtlarında sopaları gezinmiyordu. İşkenceleri, azapları yoktu. Namaz kılmak için vadilerde gezinmiyorlardı. Açıkça Allah-u Teala'nın kendilerini özgür bıraktıkları Medine mescidinde Müslümanlar namaz kılıyorlardı. Bu gibi nimetleri Allah'ın hatırlayın. Ve özellikle Allah-u Teala nimetlerinden olan kitabı ve hikmeti, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin söyleyişini, kitabı tanıtışını tutun aklınızda, hatırlayın, bunu gündeme getirin, bununla gündem yapın ki öğüt alasınız diye Allah-u Teala bunları size indirmişti. Vettekullah, hatırlayın da ne olun yani, bunları zikredince, bunu gündeme getirince ne olacak yani, takvalı olacaksınız. Yolu Allah'la bulacaksınız. Rabbinize karşı saygılı olacaksınız. İşte vettekullah ve alemu ennallahi bi kulli şeyin alim ve bilin ki Allah her şeyi bilmektedir. Tüm bilginiz buraya dayandırsın sizi. Kitabı okudunuz, sonuç. Hikmeti okudunuz, sonuç. Nimetleri hatırladınız, sonuç. Allah her şeyi bilir. Sen bilmezsin. Allah bilir. Kuralları Allah bilir, hayatı Allah bilir, yaradan odur, şekil veren odur, hesaba çekecek olan odur. Öyleyse bilgiyi de Allah'a bırakmak gerekmektedir. وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ اَنْ يَنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكُمْ اَزْكَى لَكُمْ وَاَطْهَرُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Kadınları boşadığınız ve onlar da bekleme müddetlerini bitirdikleri vakit, aralarında iyilikle anlaştıklarında, birbirleriyle güzelce anlaştıklarında, onların tekrar eski kocalarıyla evlenmelerine engel olmayın. İşte bununla Allah, içinizden Allah'a ve ahiret gününe inanan kimselere öğüt vermektedir. İçinizden Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimselere böylece öğüt verilmektedir. Evet, Allah-u Teala bize şimdi yine boşanmayla ilgili bir başka kuralı hatırlatıyor. Ayetin iniş sebebi olarak Makil bin Yesar zikrediliyor. Bu zat kız kardeşini boşayan kocasına onu tekrar dönmesi konusunda izin vermemiş. Sonra Allah-u Teala'nın bu emrini duyunca da Rabbinin razı olduğu konuya o da razı olup kız kardeşin eski kocasına dönmesine izin vermiş. Allah-u Teala böylece bir başka mevzuyu da aydınlatıyor. Boşandılar diye artık cezalandırmak yok. Böylece müminler, veliler özellikle boşanılmış olsa bile eğer eşler yine kendi aralarında anlaşırlarsa vereceğiz tekrar onların bu evli sürdürmelerinin önüne geçmeye çabalamayacağız. Bu öğüt ذَٰلِكَ يُعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimseleredir. Yani kimler öğüt alır? Allah'ı bilen, Allah'a iman etmiş olan, ahireti bilen, hesap gününe haberdar olan, buna iman eden kimseler Allah-u Teala'nın koyduğu yasalardan haberdardırlar ve Allah-u Teala'nın verdiği öğütlerden öğüt alırlar, korkarlar, çekinirler. ذَٰلِكُمْ اَزْكَى لَكُمْ وَاَطْهَرُ Ve bu da sizin için, yani böyle öğüt almanız Allah'a imanlı olan, ahirete imanlı olan kimselerin kulak verişleri ya da işte bu şekilde anlaşan kişileri salıvermeleri, hadi buyurun evlenin deyivermeleri, evliliğinizi devam ettirin deyivermeleri daha çok yakışık alır. Bakıyoruz toplumda babalar kızlarını geri göndermiyorlar. Erkekleri anneler babalar yine hanımlarına dönmesi noktasına izin vermiyor. Böylece bir zulüm var. Kadın erkek birbirini özlüyor, istiyor. Aslında kocasına doymamış, eşine sevgisi tamamlanmamış insanlar var. Fakat aileler kinlenmişler, intikamlanmışlar. Cahilce o eşlerin birbirleriyle buluşmasını engelliyorlar. Allah-u Teala diyor ki öyle yapmayın. Salıverin. Allah'a ve ahiretine iman ediyorsanız bu sizin için güzeldir, hayırlıdır, daha temizdir, daha seçkindir. Vallahu ya'lemu ve entum la ta'lemun. Hem niye diretiyorsunuz ki? Allah-u Teala biliyor, siz bilmiyorsunuz. Neyin iyi, neyin kötü olduğunu bilen Allah'tır. Allah-u Teala böyle yapın diyorsa yapıverin. Salın diyorsa salıverin. Tekrar evlensinler. Evet, izin veriyor Allah-u Teala. Siz de izin verin. Siz bilmezsiniz, Allah bilir. Siz köşeye kadar bilirsiniz hayatı ama Allah-u Teala bütün hayatı kuşatmıştır. Siz sadece görebildiğiniz dünyaya karşı azıcık bir bilgiye sahipsinizdir. Ama Allah-u Teala yeri, göğü ve içindekileri her şeyi tam bilmektedir. Eksiksiz bilmektedir. Öyleyse siz bilmezsiniz, Allah bilir. Bırakıverin olayları, Rabbinizin emrine göre yaşasın gitsin insanlar. Vel validatu yurzane evladehunne havleyni kamileyni limen erade en yutimmer raza. Boşanma konusunun hemen ardından boşanmayla birlikte ortaya çıkan bir sorun var. O da çocuklar. Bu çocukların emzirilmesiyle alakalı problemler var. Şimdi Allah-u Teala bunu bize anlatıyor. Emzirmeyi tamamlatmak isteyen için anneler çocukların 2 yıl tam olarak emzirirler. Tam 2 yıl emzirirler. Böylece eğer ana baba bir boşama hadisesi sonrasında ortada bir çocuk var ve baba da çocuğun emzirilmesini istedi. Annesi de bunu talep etme hakkı var. Ve kadın da o zaman ne yapacak? Çocuktan tam 2 yıl emzirmek zorundadır. Bu da Allah-u Teala'nın koyduğu bir başka yasadır. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ Ama bu dönemde de onların giyimi, kuşamı, beslenmesi babaya aittir. Allah-u Teala'nın koyduğu ölçülerle maruf bir şekilde baba kadını da çocuğunu da yani kendi yavrusunu da eski eşini de ne yapmak zorunda? Giydirmek ve yedirmek, doyurmak zorunda. Bununla birlikte لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا Allah-u Teala hiçbir kimseye gücünün yetmediği sorumlulukları yüklemez. Allah-u Teala bir sorumluluk yüklediyse bilerek yüklemiştir. Kişi bunu kaldıracak durumdadır. Allah-u Teala kimin ne kadar taşıma kapasitesi var bunu bilir ve sorumlulukları da ona göre yükler. La tuzarra validetun bi veladiha ve la mevludun lehu bi veladi ve alel varisi mislu zalik. İşte bundan dolayı da siz de Allah-u Teala'nın yüklemediği yükleri yüklemeyin insanlara. Kadın erkeğe Allah'ın istemediği yükü yüklemesin. Erkek kocasından beklenti içinde olmasın Allah-u Teala'nın istediğinin dışında. Herkes Allah-u Teala'nın belirlediği yetki, görev ve Allah-u Teala'nın kendisi için seçtiği iş kadar yükümlüdür. Bundan dolayı da hiçbir anne çocuğu sebebiyle, hiçbir baba da çocuğu yüzünden zarara uğratılmamalıdır. Yani bu çocuk senin, işte bundan dolayı şöyle yapmalısın, bu çocuk senin, bundan dolayı böyle emzirmelisin diye çekemeyeceği yükler yüklenemez. Kuralı koyan Allah'tır. İşte kadın 2 yıl çocuğunu emzirecek. Bu süreçte baba çocuğunu ve eşini doyuracak ve giydirecek ama örfe uygun şeklinde, aşırı noktalar yok. Düzgünce olacak bu işler ve insanlar çocukları yüzünden ezilmeyecekler, hırpalanmayacaklar, örselenmeyecekler. Bu yasaya aykırıdır. Varisler için durum böyledir. فَاِنْ اَرَادَا فِصَّالًا اَنْ تَرَازٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرِيُمْ فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِمَا. Eğer ana baba birbirleriyle görüşür, anlaşır ve karşılıklı olarak konuştuktan sonra çocuğun sütten kesilmesini isterlerse kendilerine bir günah yoktur. Oturdular, karar verdiler. Ana baba birlikte çocuk üzerinde bu konuda bir mutabakata vardılar. Onlar için artık günah yoktur. وَاِنْ اَرَدْتُمْ اَنْ تَرْضِعُوا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ. Eğer çocuklarınızı bir süt anne tutup da emzirtmek istediğiniz takdirde süt anneye vermekte olduğunuzu iyilikle teslim etmeniz şartıyla, yani düzgünce ona söz verdiğiniz şeyi ödemeniz kaydıyla üzerinize bu şekilde yapmanıza bir günah yoktur. Onu süt anneye de verebilirsiniz. Kadın erkek anlaştılar, bir süt anne bulma noktasında konuştular ama süt anneye de verilmesi gereken güzelce verilmesi lazım. Bu da yapıldıysa buna bir günah yoktur. Tüm bunlar yapılırken, yani anne ve baba, süt annesi ya da emzirme konusunda Allah-u Teala'nın bize anlattığı şu kurallar icra edilirken temel belirleyici şudur: وَاتَّقُوا اللّٰهِ, Allah'tan korkun, Rabbinize karşı saygılı olun. Takvadır ön planda olan, hep takva dikkat edersek talağın her bir aşamasında, boşanmanın her bir aşamasında, evliliğin her bir aşamasında, süt emzirmenin her bir aşamasında takva, takva, takva vardır. Yani hep Allah'a karşı sorumluluğumuzu bileceğiz. Biliyoruz ki bizi izleyen Allah'tır. Allah bilmektedir her şeyi, çizmektedir tüm sınırları. Ona karşı saygılı olacağız. Toplumun ayıplamasından korkmuyoruz. İnsanların kötü sözlerinden korkmuyoruz. Ya da birilerinin beklentilerini karşılamak derdine değiliz. Allah-u Teala'yı razı etmektir derdimiz her bir noktada. Çocuğumuzla alakalı karar verirken, eşimizle alakalı karar verirken, evliliğimizle alakalı karar verirken hep Allah'a karşı duruşumuzu ayarlayacağız. Hatalı mıyım? Yanlış yapıyor muyum? Rabbimin sınırlarını çiğniyor muyum? Temel derdim bu olacaktır. Ama görüyoruz ki özellikle evlilik mevzuunda en problem ya insanlar ne der, akrabalar, komşular ne derdir, ya ama anne babam yıllardır benim üzerinde beklentileri vardı, peki ya ne olacak konusudur çok problem. Ya da ama çocuğumun işte şusu busu filandır problem. Evet, bunlar belki belli oranda cümle içinde kullanılacak, düşüncelerimize sızacaktır. Fakat temel belirleyici Allah korkusudur. Yani ben takva ile hareket etmeliyim. Evlenmeye karar verdiğimde de, evliliğimi sürdürürken de, evlilik olmadı ya, Rabbim muhafaza eylesin tüm Müslümanları. Eğer devam etmeyecek bir hale geldiyse yine kararın Allah'ta olduğu bilinciyle hareket ettiğinde problem kalmaz. Vettekullah ve alemu ennallaha bima taamelune basir. Bilin ki Allah sizin yaptıklarınızı görmektedir. Allah her şeyi görüyor. Öyleyse düzgünce hareket etmeye devam ediyoruz. Şimdi boşama konusu böyle izah edildikten sonra yine bu mevzunun bir devamı, bir kadın ama bu sefer kocası vefat etmiş, ölmüş bir kadının durumu ne olacak? Onunla ilgili bilgiler Rabbimiz 234. ayette veriyor Bakara suresinde. وَالَّذ۪ينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ اَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةِ اَشْهُرِ وَعَشْرًا. Sizden ölenlerin geride bıraktıkları eşleri kendi başlarına evlenmeden önce 4 ay 10 gün beklerler. Yani kocası ölen bir kadın 4 ay 10 gün bekliyor. Evet, böyle bir iddet süresi var, böyle bir bekleme dönemi var. Bunu Allah-u Teala koydu bu yasayı da. فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَّهُنَّ فَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ ف۪ي مَا فَعَلْنَ ف۪ي اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Vallahu bima ta'maluna habir. Bekleme müddetlerini bitirdikleri vakit kendileri hakkında yaptıkları meşru işlerde size bir günah yoktur. Allah yapmakta olduklarınızı bilir. Biraz önceki ayette ennallahu bima ta'maluna basir. Allah yapmakta olduklarınızı görür demiştir Rabbimiz. Burada da Allah yapmakta olduklarınızdan haberdardır diyor. Evet, bir kadın kocası vefat ettikten sonra bekleme süresi kadar bekledi ama ondan sonra yapacağı işler konusunda kadın sorumlu kılınmaz, ayıplanmaz, kınanmaz ya artık serbesttir. Çünkü artık onun da karnında bir çocuğun olmadığı anlaşılmıştır, kocasından bir yük taşımadığı belli olmuştur ve dolayısıyla bu kadın artık özgürdür, dilediği şekilde evlenme imkanına sahiptir. Onu kınamak, ayıplamak söz konusu değil. Allah-u Teala'dır yasayı koyan, ne yapılacağını o belirler ve görüp haberdar olup durmaktadır. Evet, وَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّزْتُمْ بِهِ مِنْ خِدْبَةِ النِّسَاءِ اَوْ اَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ. Ancak böyle bir kadınla evlenme noktasındaki Müslümanın edebi, hareketini Allah-u Teala şimdi bize ayarlıyor. Yani özellikle evlenmemizi zaten talep etmektedir bizden. Müslümanların dünyasında, Müslüman Medine'de işte kocası ölmüş bir kadın yalnız olarak bırakılmıyor ya da işte boşanmış bir kadın da öyle. Bütün insanlar bir şekilde evlilik yoluna doğru yürümektedirler ve güzelce evlenmek için hareket etmektedirler. Bu Allah-u Teala'nın istediği İslam toplumunun temel özelliğidir. Zinanın olmadığı, gayrimeşru ilişkilerin olmadığı, ya hoş, meşru, iffetli, ihsan ile, sevgiyle, muhabbetle evliliklerin sürdüğü ya da takva ile ayrılıkların olduğu bir toplumsal yapıdır ve kolayca evlenilir ve yine tekrar yeniden kolayca evlenme imkanları hep durur. Yani bir kadın bir evlilik yaşamış, sonra bir şekilde kocasının ölümü ya da boşanma ile dul pozisyona düşmüş ise bu onun artık hayatının çilesi haline gelmez. Müslüman toplumu onun hemen yine evlilikle yeniden muhabbetli bir hayata çekilmesi söz konusudur. Ve Allah-u Teala bu noktada bize şöyle bir edep ifade ediyor. Bir kadın kocası vefat etmiş ve bekleme süresinde beklerken o kadınlarla evlenme hususunda düşüncelerinizi üstü kapalı biçimde anlatmanıza veya onu içinizde gizli tutmanıza size bir günah yoktur. Bir beklentin var. Kadınla evlenmeyi arzu ettin ama iç dünyanda tutuyorsun. Bekliyorsun vakti tamam olsun da sonrasında ifade edelim, isteyelim, kadınla evlenme talebimizi ona iletelim diye tutanlar, evet tutabilir, bunda bir günah yoktur. Böyle içinizden geçebilir, bir problem yoktur. Ya da dilde şekillenmeyen ifadelerle fakat bir şekilde kadına bir yeni kelimeyle tüyo vermek, ona böyle hafif bir açıklamada bulunmak, ben seni istiyorum manasında değil, ben seni evlenmek istiyorum gibi net kelimelerle değil de, yani Allah senin için hayırlı bir çıkış bulabilir gibi bir işmar, ona bir hafif meseleyi çaktıracak cümle kurulabilir diye ifade ediyorlar. Evet, böyle söylenebilir. Yani o kadınla evlenme konusunda üstü kapalı bir ifade caizdir. Bunu söyleme imkanımız var ya da söylememe imkanımız da var. Ama Allah-u Teala diyor ki siz konuşacaksınız bunu. Rabbiniz sizin ne olduğunuzu biliyor. Alimallahu ennekum setezkurunehunne. وَلَاكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا اِلَّا اَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا. Allah bilir ki siz onu anacaksınız, bunu söyleyeceksiniz. Lakin meşru sözleri söylemeniz müstesna, sakın onlara gizlice buluşma sözü vermeyin. Bu iffete aykırıdır, edebe aykırıdır. Müslüman bu noktada bekleyecek, beklenecek süre zaten çok büyük bir süre değildir. Bu kadının yas dönemi içinde gereklidir, geçerlidir ve bu dönemin sonrasında da güzelce bir nikahlama yoluna gitmek gerekir. Evet, budur, böyledir, böyle yapmak daha hoştur. وَلَا تَعْزِمُ اُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ اَجَلَهُ وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمْ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ حَل۪يمٌ. Ve Allah-u Teala diyor ki, farz olan bekleme müddeti dolmadan nikah kıymaya kalkışmayın. Bilin ki Allah gönlünüzdekini biliyor, içinizdekini bilmektedir Allah-u Teala. Bu sebeple Allah'tan korkun, sakının, takvalı olun. Evet, bir daha ifadeler tekrarlanıyor bizim için. Ve Allah'a karşı saygılı olun, şunu iyi bilin ki Allah gafurdur, halimdir. Evet, sakının, fahzeruh, Allah'a karşı başkalarına değil ama Allah-u Teala'dan çekinin, onu kırmaktan, üzmekten, ona karşı gelmekten, ona isyan etmekten korkun. Bundan dolayı dilinizi tutun. Düzgün şeyler yapın, edepli davranın. Ama sonra meşru bir şekilde evlenmenizde sizin için bir suç yoktur. Müddet dolunca gidin onunla nikahlanabilin ama daha evvel nikahlamaya kalkışmayın. Çünkü rahimlerde olanın ortaya çıkmasını Allah istemektedir. Ve fakat sonrasını yaptığınız işlerden dolayı Allah-u Teala sizi kınamıyor. Bilin ki Allah bağışlar ve merhametli olandır. La cunaha aleyküm in talaktumun nisa'e ma lem temessuhunne ev tefridu lehunne ferilda ve metti'uhun alel musi'i kaderuh ve alel muktiri kaderuh meta'an bil ma'ruf hakkan alel muhsinin. Fakat bir başka konu şimdi de, nikahtan sonra henüz dokunmadan veya onlar için belli bir mehir tayin etmeden kadınları boşarsanız bunda size bir mehir zorunluluğu da yoktur. Bu durumda onlara hediye cinsinden bir takım şeyler verin, onları faydalandırın. Zengin olan durumuna göre versin bu faydalanacağı şeyleri. Fakir olan da yine durumuna göre versin. Herkes kendi kadarince münasip bir meta ile onu metalandırsın. Böyle yapmak onlar için bir borçtur. Kimler için? Mümin insanlar için. Alel muhsinin diyor. Hakkan alel muhsinin. İhsan sahibi olan Müslümanlar için bu güzel bir davranıştır. Onlar üzerine bir vecibedir, gerekliliktir, haktır. Evlenme aşamasında eğer mehir yapılmadıysa ya da dokunulmadıysa kadına, işte o zaman eğer boşama gerçekleşirse onlar yine belli bir şekilde pay vermek güzel bir davranış olacaktır. Müslüman cömerttir, cimri değildir. Çünkü cimrilik Müslümanların hayatını daraltmaktadır. Bu kadarcık da olsa, yani bir hak oluşmuştur. Kadınla erkek arasında böylesi bir ilgi oluşmuştur. Belki onlara temas edilmemiş, değilmemiş, onlarla aynı yatak paylaşılmamış olabilir. Ama yine de ortaya çıkan bir gerçek vardır. Nikahın getirdiği bir birliktelik, bir bağlaşma olmuştur. Bu noktada cömertçe o kadının gönlü alınmalıdır. Onun ailesinin gönlü alınmalıdır. Ve böylece ihsan ile ayrılık meydana gelebilsin. Güzelce iki taraf birbirine küsmeden, darılmadan, birbirlerine lanetler okumadan yollarına devam etsinler ki o kadın güzelce bir başka eş bulsun kendisine. O erkek de güzelce bir başka eş bulsun kendine ve yollar güzelce devam edip gitsin. Yani yolun başında ayrılmaya karar verildiyse, kindar olmadan, birbirlerine karşı öfke beslemeden bir ayrılık müminler için de hayırlı olacaktır. Görüyorsunuz, Müslüman olgun bir şahsiyet, sürekli iyilikten yana, ihsandan yana bir tavır sergiliyor. Allah-u Teala bize bunu böyle öğretiyor. Rabbine karşı sorumluluğunu taşıdığı için de insanlara karşı çok dikkatli ve hassasiyetli. Kimsenin hakkını yemeye çalışmıyor. Özellikle paylaştığı eşine karşı çok dikkatli. Oysa bugün biraz daha tam tersine hareket ediyor insanlar. Başkalarına çok kibar olan, başkalarına karşı çok hassasiyetli olan kimseler, hanımlarına, eşlerine, büyük bir dünya paylaştığı kimselere oldukça hoyrat, oldukça ezici, onları horlayıcı tavırlar içerisindeler. Sosyal hayatta, normal hayatta bu böyle devam ediyor. Bakıyoruz birbirlerine karşı oldukça kötü davranıyor eşler. Bu yakışmıyor, bu Müslümana yaraşmıyor. Müslüman eşiyle geçimi güzel olandır, ona karşı muhabbetli olandır ve ayrılması gerektiğinde de muhabbette, güzelce, düzgünce, Allah-u Teala'nın sevdiği ve seçtiği şekilde ayrılmak gerekecektir. Ve her şeyin başında cömert olmak mümine yaraşır. Müslüman infak sahibidir. Cimrilikle, malı elinde tutarak hayatı germenin, insanları zorlamanın bir anlamı yok. Dünya sevgisi hayatımızı zehir eder, ayrılırken de zehir eder. Dolayısıyla biraz daha cömert olup bir şeyler vermekte fayda vardır. Ayetler sanki bize bunları da ifade etmektedir. وَاِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ اِلَّا اَنْ يَعْفُونَ اَوْ يَعْفُوَ الَّذ۪ي بِيَد۪هِ اُقْدَةُ النِّكَاحِ وَاَنْ تَعْفُوا اَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Ayeti topluca okudum ve ayette anlatılan ifadeleri de topluca ifade etmeye çalışayım. Böylece Medine günlerindeki Müslüman şahsiyetini anlamaya çalışıyoruz. Ayetlerin, özellikle bu ayetlerin birebir anlamları, üzerinde taşıdıkları uygulamalar ve fıkhi kaideler oldukça büyük mevzulardır ve altından kalkmamız mümkün değil şu anda benim için. Ancak işin ehli olanlar veya böylesi bir sorunla karşı karşıya olan kardeşlerimin bu kaynaklara yönelmeleri ve doğru bilgileri doğru bir şekilde öğrenmeleri lazım. Bizim yapmaya çalıştığımız şey şu: Allah'ın ayetlerinde bize neler, hangi mesajlar var, kısaca bunları anlamaya çalışıyoruz. Bu ayetlerle bir şahsiyet üretmeye çalışıyoruz. Kitabımızı okuma sürecinde buraya gelmiştik ve bu ayetleri de ıskalamıyor, bu ayetleri atlamıyor, zıplamıyor. Rabbimiz ne derse kısaca anlamaya çalışıyoruz ama şunu da bilelim ki bu ayetlerle birlikte, ki her ayette bu böyledir, büyük bir ilim vardır, büyük bir bilgi vardır, öğrenilmesi gereken zorunlu şeyler vardır. Bunları da öğrenmeye devam edeceğiz Rabbimizin izniyle. Rabbim hepimizi alim etsin, kitabını bilenlerden eylesin. Ama bilgilerimiz bu kadar, söyleyeceğimiz sözler de bu kadar. Ancak ne anlayabildiysek ifade edeceğiz kısa cümlelerle. Gerisinde ayetleri okumaya devam ediyoruz ki Medine gündeminin neyle beraber olduğunu, Medine Müslümanlarının nasıl bir dönüşüm içinde olduklarını kavrayabilelim. Kendilerine mehir tayin ederek evlendiğiniz kadınları temas etmeden boşarsanız, tayin ettiğiniz mehrin yarısı onların hakkıdır. Ancak kadınların vazgeçmesi veya nikah bağı elinde bulunan velinin vazgeçmesi hali müstesna, affetmeniz, yani mehrinizden vazgeçmeniz takvaya daha uygundur. Aranızda iyilik ve ihsanı unutmayın. Şüphesiz Allah yapmakta olduklarınız hakkıyla görür. Bakın yine ayetin sonuna doğru yaklaştığımız Allah-u Teala bizim için takvanın daha hoş olduğunu söylüyor. وَاَنْ تَعْفُوا اَقْرَبُ لِلْتَقْوَى Eğer mehri bağışlarsanız, affeder, cömert davranırsanız bu takvaya daha uygundur. وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ Aranızda iyilik ve ihsanı unutmayın diyor Allah-u Teala. Aranızda asıl gerekli olan şey fazıldır, cömertliktir. اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُنَ بَصِيرٌ Allah yaptıklarınızı görmektedir. Dikkat edersek sayfamız yine aynı şekilde bitiyor. Elimdeki mushafa göre 37. sayfayı okuyorum. 36. sayfa da böyle bitmişti. Son ayet aynı şekilde bitiyor. اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُنَ بَصِيرٌ Yine inna Allah bima ta'maluna basir diye aynı konuyu Allahu Teala vurguluyor. Gören Allah, Allah'ın gözetiminde bir hayat yaşıyoruz. Dolayısıyla Müslüman ihsan üzere yaşar. Allahu Teala'nın kendisini izlediği bilincini hiç kaybetmez. Bundan dolayı da evlenirken de ya da böylesi yarım bir evlilik diyelim isterseniz, mehirler konuşulmuş ama tam bir evlilik meydana gelmeden ayrılmak durumu ortaya çıktığında onlara mehrin yarısı verilecektir. 237. ayette Allah-u Teala bize bunu böyle ifade etti. 238. ayete geldiğimizde Allah-u Teala hayatın merkezinde olan bir ibadeti bize ifade ediyor. Hafizu ala salavati ve salatil vusta ve kumu lillahi qanitin diyerek namazı, evliliğimizin, boşanmamızın, çocuk emzirmemizin, mehrimizin, yani sosyal ilişkilerimizin tam ortasına koyuveriyor. Namazı olmayan bir toplumun evliliği de, boşanması da, hiçbir konusu da düzgün gitmeyecektir. Galiba bunu anlayacağız inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.